Genç Vikingler.
Ayrım 2.
Koş koş koş. Çete öğleden sonra yeniden toplandı. Bu kez karşılaşmada Björn'ü koruması için fırtına tanrısı ve yıldırımların efendisi görkemli torunlarına tören düzenlenecekti. Pırıl pırıl bir pınarın kıyısındaki çimenlikte toplanan genç Vikingler bir tavşan kurban etmeye karar vermişlerdi. Geleneklerine göre anne ve babalarının domuz, sığır ve at gibi çok daha büyük hayvanlar kurban ettiklerini biliyorlardı. Daha eski çağlarda insan bile kurban edilmişti. Fazla uzakta olmayan Murut dağlardan yapılma kafese kapatılmış, korku içinde bekleyen tavşana bakıyordu. Erkeklerin tavşan için tasarladıkları sonu düşündükçe gidip hayvancağızı özgür bırakma isteği gitgide artıyordu. Savaşçıların tanrısı olsa bile torun bu davranışını onaylayacağından kuşkusu yoktu. Gösteriş sevmeyen bu yürekli tanrının da böylesine tatlı bir hayvanın öldürülmesinden hoşlanmayacağı kesindi. Murut kararını vermişti. Çevresini kolaçan ettikten sonra sessizce ayağa kalktı. Oğlanlar pınarın yanına çömelmiş, törensel sözler fısıldayarak Tanrı'ya yiyecekler sunuyorlardı. Muru bir ara kimsenin onunla ilgilenmediğini fark etti. Tavşanın kafesi biraz uzağındaydı. Fırsat bu fırsattır diye düşündü. Muru yavaşça çocuklardan uzaklaştı. Kafesin dibine büzülmüş zavallı masum yaratığa doğru seyirtti. Birkaç adımı kalmıştı. 3-2-1 derken heyecan içindeki genç kız elini uzatıp kafesin kapağını bağladıkları ipin düğümünü çözmeye başladı. Birden omzunda bir el hissetti. Yerinden sıçradı. Kendisini yakalayanın kim olduğunu görmek için ağır ağır arkasına döndü. Çetenin en büyük çocuklarından biri olan Yorgun tepesinden bakıyordu. Genç Viking kuşku içindeki gözlerini Murun'un gözlerine dikmişti. Öteki çocuklar Yorgun'un arkasında kalmıştı. Küçük kız güçlükle yutkundu. Yorgun ne yapmayı düşünüyordun diye sordu. Muru'ya kaçıp bir fare deliğine sığınma isteği veren bir sesle. Tavşanı size getirecektim. Sorarsam izin vermezsiniz diye düşünmüştüm de diye yanıt verdi genç kız saf numarası yaparak. Yorgun ikircilikliydi. İyi o zaman bana verebilirsin diye söylendi. Muru zorla gülümsemeye çalıştı. Yorgun'un dev gövdesinin arkasında kaldığından ağabeyini göremiyordu. Şimdiye dek olaya karışmadığına göre ondan yardım beklememeliydi. Olsun, tavşan tanrıların en iyisi için bile ölmeyi hak etmiyordu. Sepeti açtı. Dehşetle büzüşüp kalmış hayvanı eline aldı. Yorgun'un gözlerinin içine baktıktan sonra hayvanı çığlıkların arkasına doğru fırlattı. Herkes bir iki saniye yerinde çakılıp kaldı. Tavşan bile düştüğü yerde duruyordu. Sonra çığlıklar yükseldi. Küçücük hayvanı yakalamak için inanılmaz bir koşu başladı. Ama sonunda tavşan kaçmayı başardı. Başka koşullar altında Muru gözlerinden yaş gelene değin gülerdi. Ama şimdi olay ciddiydi. Dipnot: her Viking tanrısının belli bir görevi vardı. Viking tanrılarından en bilineni, hiç kuşku yok ki Odin'in büyük oğlu, fırtına ve savaş tanrısı Thor'dur. Vikinglerin dinsel törenlerinde tanrılara kurbanlar sunulurdu. Odin adına özellikle büyük baş ve küçük baş hayvanlar kurban edilirdi. Kurban sunulduktan sonra Vikingler tanrılarına o yıl hasadın nasıl olacağı, savaşın nasıl sonuçlanacağı gibi gelecekle ilgili sorular sorarlardı. Dinsel törenler genellikle kurban edilen hayvanın etinin pişirilip yendiği bir törenle son bulurdu. 7. Bölüm: Muru'nun bileziği. Tavşan kaçtıktan sonra bütün çete Muru'nun çevresini sardı. Herkes öfkeyle titriyordu. Björn ise canının sıkıldığını belli eden bir duruşla öylece bekliyordu. Kız kardeşini bu kötü durumdan kurtarmak için ne yapabilirdi? Bu soru üzerine düşünebilecek zamanı olmadı. Muru konuşmaya başlamıştı bile. Eski çağlarda hayvan kurban ediliyor olması başka adaklar sunulamayacağı anlamına gelmez diyordu. Söz gelimi Muru annesinin armağan ettiği güzel bileziğini yenilmez Thor'a sunabilirdi pekala. Bu bileziği çok sevmesine karşın bir tavşanın yaşamını kurtarmaya değerdi. Savaş tanrısının ağabeyini koruması için de seve seve feda ederdi. Muru'nun bu eli açık davranışı homurtulara son verdi. Töreni kaldığı yerden sürdürdüler. Muru çetenin kendisine duyduğu saygının daha da arttığını duyumsuyordu. Karşılaşma günü gelip çattığında canavar adacığına gidecekleri kayığa Muru'nun da binmesine kimse karşı çıkmadı. Dipnot: Vikingler tanrıları her an yanlarında olan günlük işlerin yolunda gitmesine yardım eden efendileri olarak görürlerdi. Yaptıkları adaklar sundukları kurbanlar karşılığında tanrıların da işlerinde yardımcı olmasını beklerlerdi. İşleri yolunda gitmediğinde, istekleri gerçekleşmediğinde kutsal varlıklara sövüp sayabilir, onların saygınlığını ellerinden alabilirlerdi. Siste kayboluş. Karşılaşma günü puslu bir şafağın ilk ışıklarında tüm çete üyeleri bir kavara binmişti. Bu İngmar'ın Harald ve Harald için özel olarak yaptığı, kürekle giden hafif bir tekneydi. İkizler küçük sandallarını şimdiden ustaca kullanıyorlardı. İngmar'ın her şeyi yapabilme becerisi, Vikinglerin kendilerine özgü güçlerinden biriydi. Kentlerin ve kasabaların henüz var olmadığı Norveç'te, herkesin kendi işini kendisinin yapması gerekiyordu. Yaşam çoğu birbirinden çok uzak, ıssız çiftliklerde geçiyordu. Norveçliler toprağı işlemeyi, hayvan yetiştirmeyi ve tabii savaşmayı bilmek zorundaydılar. Kullandıkları silahları, araç gereçlerini, evlerini ve Drakkar denen o görkemli gemilerini kendileri yapıyorlardı. Bu gemiler onların yüzyıllar boyunca denizler fatihi, korkutucu işgalciler ama aynı zamanda da kahraman kaşifler olarak tanınmasını sağladı. Björn daldığı düşlerden uyandı. Küçük kavarın mürettebatı yeterince usta sayılmazdı. Canavar adacığı ve çevresinin ise pek kötü bir ünü vardı. Söylendiğine göre en korkunç deniz canavarlarından biri buraları lanetlemişti. Üstelik canavar sisli günlerde gemilere saldırmakla ün kazanmıştı. O günde karanlık suların üzeri sabah pusu ile kaplıydı. Onlara yol gösterecek bir işaret bulunmadığından körlemesine ağır ağır ilerleyen çocuklar yolun gereğinden uzun sürdüğünü ve havanın pek hoş olmadığını anlamakta gecikmediler. Muruk gitgide uzayan sessizliği bölmek için canavardan söz etmeye kalkışmak gibi yanlış bir düşünceye kapıldı. Herkesin bu korkunç canavarla ilgili anlatacak bir öyküsü vardı. Her kafadan bir ses çıkmaya başladı. Gitgide artan gürültüyü birdenbire bastıran sessizlik izledi. Gözlerini gerginlik içinde suya dikmiş, okyanusun derinliklerinde ansızın ortaya çıkan belli belirsiz ama ürkütücü biçimlere bakıyorlardı. Denizin yüzeyinde de korkutucu bir devinim başladı. Gerilim artıyordu. Kavar mürettebatı kürek çekmek gerektiğini bile unutmuştu. Kayık sürükleniyordu. Korkudan salukları kesilmişti. Korkunç canavar ne yandan saldıracaktı? Öldürücü darbe nereden gelecekti? Birdenbire suyun altından yükselen ürkütücü bir gölge denizin karanlık yüzeyinden köpükler çıkararak dışarı fırladı. Hep birazdan tiz korku çığlıkları koyveren genç Vikingler kendilerini geriye bu korkunç yaratıktan olabildiğince uzağa attılar. Birbirlerinin üzerine düşmüşlerdi. Neredeyse kayığın devrilmesine neden oluyorlardı. Korktukları canavar aslında suları yarıp sıçrayan koskoca bir son balığından başka bir şey değildi. Balık bir an havada asılı kaldıktan sonra denize daldı. Göz açıp kapayana dek sulara karıştı. Dipnot. Vikingler denizde yollarını bulmaya yarayacak araçlara sahip değildi. Kıyıyı izleyerek yol alır, geceleri daha güvenli ve rahat buldukları karaya çıkarak kamp kurarlardı. Öte yandan yolculukları bütünüyle rüzgara bağımlıydı. Bu nedenle bir yolculuğun elverişli rüzgar yakalanamadığı için başka yönde sürdürüldüğü ya da kesintiye uğradığı görünmeyen bir durum değildi. Denizcilerin kaybolduğu ve gitmeye çalıştıkları yerden çok uzaklara sürüklendikleri oluyor, böylece istemeden yeni topraklar keşfediyorlardı. Bütün deniz yolculukları en geç Kasım ayında son bulurdu. Kötü mevsim boyunca drakarlar barınaklarda korunmaya alınırdı. Issız adada karşılaşma. Bizim genç Vikingler korkularını güçlükle yenebilmişti. Kendilerini kaybettikleri için büyük utanç duyuyorlardı. Kürek çekmeye koyuldular. Ağızlarını bıçak açmıyordu. Az sonra sisin yoğunluğu azaldı. Kayalık adacığın yüksek ve karanlık kütlesi gözlerin önünde beliriverdi. Zorlu bayır çetesinin çoktan gelmiş ve kayıklarını küçük bir koya bağlamış olduğunu gördüler. Kayık boştu. Çakıllarla kaplı dar bir kıyıya indikten sonra adanın en tepesindeki çorak düzlüğe doğru tırmanmaya başladılar. Karşılaşma burada olacaktı. Onlar yukarı tırmana dursun, rüzgar iyice artmış ve kalan pusu da sürükleyip götürmüştü. Yine de ufuktaki kalın kara bulutlar yerinde duruyor, korkunç bir fırtınanın geleceğini haber veriyordu. Holmganga, tanrıların kararı. Kuzey gelenekleri Vikinglere anlaşmazlıklarını dövüşerek çözme hakkı tanıyordu. Karşılaşacaklar bir ıssız adada istedikleri silahla teke tek vuruşuyor, kavga taraflardan biri ölene dek sürüyordu. Canavar adacığında daha önce de kan akmıştı. Söylentilere göre toprak öylesine kanla sulanmıştı ki bu acılı renkten bir türlü kurtulamıyordu. Zorlu bayır çetesinin çocukları düzlüğün kenarına yerleşmişti. Ayı pençesi Olaf tam önlerinde dikiliyordu. Yumruklarını beline dayamıştı. Kavgaya hazır görülüyordu. Doğan güneşin yumuşak ışıkları altında kendinden emin bir duruşla dimdik ayakta dikilen bu çocuk savaş ve akıl tanrısı Odin'de yardım ederse az sonra hepsinin reisi olacaktı. Mızrak çetesi gelir gelmez Olaf ağır adımlarla düzlüğün ortasına ilerledi. Björn de soluklanmak için birkaç saniye bekledikten sonra ona doğru dimdik yürüdü. Olaf dudaklarının ucunda alaycı bir gülümsemeyle karşısına tepeden tırnağa süzdü. İki genç Viking de silahsızdı. Björn ölümüne dövüşmeyi aklından bile geçirmemişti. İlk kana kana değin dedi, sertleştirmeyi başaramadığı bir ses tonuyla. Şaka mı ediyorsun diye gülledi karşısındaki. Yüzündeki alaycı gülümseme yerini acımasız bir sırıtışa bırakmıştı. Ben buraya seni öldürmeye geldim. Sözlerini kanıtlamak istermişçesine bir boğayı boğazlayabilecek gibi görülen kocaman ellerini ileri doğru uzattı. Björn yüzünü buluşturmadan edemedi. Bacakları onu taşımaz olmuştu. Ayı pençesi Olaf blöf yapıyor da olsa savurduğu gözdağı olayın ciddiyetini fena halde arttırıyordu. Bu arada her iki çetenin çocukları dövüşçülerin çevresinde geniş bir çember oluşturmuştu. Björn ve Olaf ağır ağır dönmeye başladılar. Gözlerini birbirinden ayırmıyor, ilk hamleyi ötekinin yapmasını bekliyorlardı. Mızrak çetesi Björn'ü desteklemek için adını bağırmaya başladı. Zorlu bayır çetesi de kendi korkunç reislerini desteklemekte gecikmedi. Belli belirsiz bir uğultu gibi başlayan bu sesler az sonra rüzgarın bastıramadığı ölüm çağıran çığlıklara dönüştü. Olaf bağırdı. ''Hadi serseri, bütün yürekliğini yolda mı harcadın? Dövüşecek yüreğin kalmadı mı?'' Sıkıntıdan bir türlü kafasını toparlayamayan Björn kendini şimdiden yenilmiş duyumsuyordu. Tam o sırada kalabalığın arasında adını haykıran ikizler gözünün önünde belirdi. Ansızın kan kardeşi olmanın verdiği bir sihirle onların enerjisi ve gücü de Björn'ün damarlarına aktı. Artık hem yürekliliğinin hem de gücünün 10 katına çıktığını duyumsuyordu. Küçümser bir tavırla ''Şunu bil ki sana iyi bir ders vereceğim sefil ayı. Senin gibilerle çene yarıştıracak zamanım yok benim.'' diye bağırdı. Björn kışkırtıcı sözlerin işe yaradığını Olaf'ın bakışlarından anlamıştı. Genç Viking irisi yumruklarını kaldırarak Björn'ün üzerine atladı. Karşısındakinin tehlikeli olduğunu anlamıştı. Dövüş işte çabuk biteceği benzemiyordu. Tanrıların kararı. Olaf öfkeyle haykırarak öne atıldı. Björn karşısındakinin çenesine hedeflemiş, sağ yumruğu havada Olaf'ın üzerine gelmesini bekliyordu. Bu arada kafasına öyle bir darbe aldı ki gözünün önünde yıldızlar uçuşmaya başladı. Dizlerinin bağı çözülen Björn kendi tozun toprağın arasında oturur buldu. Çevresine bakıp da yalnız olmadığını fark edince rahatladı. Olaf da yanı başına uzanmış, şaşkınlık içinde kendine gelmek için kafasını sallıyordu. Çevrelerindeki çete üyeleri reislerinin bir an önce ayağa kalkması için gösteri yapıyorlardı. Henüz kan akmamıştı. Björn ve Olaf aynı anda ayağa fırladılar. Devin alt dudağı şişip 2 katına çıkmış, Björn ise kafasının içinde atan damarlarını çekiç vuruşları gibi duyumsar olmuştu. Olaf'ın yüzünde ürkütücü, kaygı verici bir anlam vardı. Gözlerindeki öfke ve çılgınlığın şiddeti birbirleriyle yarışıyordu. Ansızın çıt çıkmaz oldu. Rüzgar bile durmuştu sanki. Björn karşısındakinin şişmiş dudağına bakıyordu. Bir kez daha vurabilse olgun meyve gibi yarılacaktı. Sonra bakışlarını indirdi ve Olaf'ın elinde kocaman bir taş olduğunu fark ederek dehşete kapıldı. Björn bir an için kendini şu ünlü savaşçı berserkirlerden birinin karşısındaymış gibi hissetti. Anlatılanlara göre bu savaşçılar kavga sırasında kendilerinden geçerek acıya duyarsız duruma gelmelerini sağlayacak büyüler yapıyorlardı. Sonra bu kaygısı uçup gitti. Olaf'ın da canının acıdığını anımsadı. Hem de öylesine acımıştı ki kendini aşağılanmış hissediyordu. Öfkeden deliye dönmüştü. Björn onun bu durumundan yararlanabilirdi. Bir gün ağabeylerinden biriyle eğlence olsun diye boğuşurken babası karşısındakinin gücünden yararlan demişti. Björn babasının öğüdünü dinlemiş, kısa sürede ağabeyini yere devirmişti. Olaf bir kez daha öfkeli bir ayı gibi saldırıya geçti. Björn yine iyice yaklaşana dek bekledi ve çok hızlı bir devinimle kendini sırt üstü yere atarak Olaf'ı üzerinden aşırdı. Böylece hem çocuğun elindeki taşı savuşturmuş hem de onun yere yıkılmasını sağlamıştı. Üstelik ayaklarıyla arkaya doğru iterken karşısındaki devin gücünden de yararlanmıştı. Yaptığının böyle başarılı sonuç vermesine kendi de şaşıran Björn bir sıçrayışla ayağa fırladı. Olaf ise hala yerdeydi. O anda kalkabilse Björn'ü öldüreceğine kuşku yoktu. Björn hiç duraksamadan yeniden ileri atıldı. Ayı pençesini suratının ortasına şiddetli bir tekme indirmek niyetindeydi. Olaf'ın kafası aldığı darbeyle sertçe geriye savrulurken suratından fışkıran kan çevresindeki toprağa yayıldı. Ayı pençesi çetesinin reisi yüzüstü uzanmış kımıldamadan yatıyordu. Dipnot: Vikinglerin en değerli silahı kılıcıydı. Kılıçlarına kendi adlarını verirlerdi. Bunun yanı sıra mızrak, balta ve ok da kullanırlardı. Kendileri metalle desteklenmiş ahşap kalkan, burnun bir bölümünü de örten miğfer ve kimi zaman da zırhla korurlardı.
Ayrım sonu.